Stalin nasıl komünist oldu? Dindar bir ailenin çocuğu olan Stalin, çocukluk yıllarında din adamı olmak istiyordu. Ancak öğrenimi sırasında Darwin'in evrim teorisiyle tanışan Stalin, önce Darwinizmi, daha sonra da Marksizmi benimsedi. Stalin, 1879'da Gürcistan'daki küçük bir kasabada fakir bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Rusça'da demir adam anlamına gelen Stalin ismini 1913'ten sonra kullanmaya başlayacaktı. Stalin'in annesi dindar bir kadındı. Binbir güçlükle yetiştirdiği oğlunun bir din adamı olmasını istiyordu. Bu nedenle onu Gori'deki bir kilise okuluna yazdırdı. Burada 5 yıl boyunca öğrenim gören Stalin, okulunu bitirdiğinde Tiflis'teki din enstitüsüne girdi ve Gregorian Ortodoks Kilisesi'nde bir rahip olabilmek için çalışmaya başladı. Ancak tam bu sıralarda okuduğu bazı kitaplar Stalin'in tüm dünya görüşünü değiştirdi. O zamana kadar dindar bir annenin dindar bir çocuğu olan Stalin, Allah'a ve dine olan tüm inancını yitirdi ve bir ateist oldu. Stalin'in ateist olmasına neden olan kitap Darwin'indi. Stalin'e inancını kaybettiren kitap, Darwin'in Türlerin Kökeni isimli kitabıydı. Oxford Üniversitesi'nde tarihçi Alex de Jonge, Stalin ve Sovyetler Birliği'nin Şekillenmesi adlı kitabında Stalin'in gençlik yıllarında Darwin'in önemli bir yer tuttuğunu vurgular. Jonge'ye göre Stalin'in dini bir eğitim almışken Allah'a olan inancını yitirmesi, bunun yerine ateizmi benimsemesi Darwin'i okumasıyla olmuştur. Stalin'in Marksizmi benimsemesi ise bunun ardından gelmiştir. Jonge bunun Stalin tarafından da özel sohbetlerinde sık sık vurgulanan bir gerçek olduğunu bildirmektedir. İngiliz tarihçi Alan Bullock da Stalin ve Hitler'in yaşamlarını karşılaştırmalı olarak inceleyen Hitler and Stalin Parallel Lives adlı kitabında Stalin'in gençlik yıllarında Darwin, Auguste, Comte ve Karl Marx'ın Rusça çevirilerini okuduğunu ve bunlardan etkilendiğini belirtir. Aslında bu aldanış sadece Stalin'in değil, Rusya'daki genç ve okuyan neslin çoğunun başına gelmişti. Darwin'in, Huxley'in veya Lamarck'ın o zamanlar bilimsel sanılan hurafeleri pek çok Rus gencinin ateist olmasına neden oluyordu. Tarihçi Orlando Fields, Bir Halkın Trajedisi, Rus Devrimi'nin Tarihi adlı kitabında Lenin'in gençlik çağlarında Rus aydınları arasında Darwin ve Huxley neredeyse dini bir kutsallığa sahipti derken bunu kasteder. Fix aynı eserinde sonradan Bolşeviklere katılacak olan Semen Kanachikov adlı genç bir işçinin evrimci propaganda sonucunda nasıl dinsizleştiğini şöyle bir örnekle anlatır. Genç bir işçi kendisine bir kutuyu toprakla doldurup sıcak tutunca solucan ve böceklerin oluştuğunu göstererek Tanrı'nın insanları yaratmadığını söylemişti. Zamanın sol kanadının kitapçılarında bulunan bu tip kaba bilim, Kanachikov gibi genç işçilerin üzerinde büyük etki yapıyordu. Şimdi eski önyargılarımdan kurtulmam beni artan bir tempoya yöneltti diye daha sonra yazdı. Kiliseye artık gitmedim ve haram yiyecekleri yemeye başladım. Oysa canlıları Allah yaratmadı, tesadüfen oluştular iddiasının dayanağı gibi gösterilen, az önceki alıntıdaki gibi örnekler, başta belirttiğimiz gibi birer hurafeydi. Toprak içindeki solucanlar ve böcekler, o zamanlar sanıldığı gibi tesadüfen ve hiç yoktan orada oluşmuyor, daha önceden toprakta yer alan yumurtalardan çıkıyorlardı. Ancak bilim dünyası henüz, cansız maddeden asla canlılık çıkmaz şeklindeki gerçeği fark edemediği için, bu gibi hurafeler çığ gibi büyüyor ve yarı cahil Rus gençlerini ateizme sürüklüyordu. Stalin toplum mühendisliğine başlıyor. 19. yüzyılın sonunda Rusya'da yetişen bu ateist nesil, 20. yüzyılın başında ateşli birer komünist olarak sahneye çıktılar. Bu ateşli komünistlerden biri Stalin'di. 1898 yılında gizli bir komünist örgüte katıldı. 1901 yılında Mücadele adlı bir komünist dergide yazılar yazmaya başladı. Bu tarihten sonra 1917 yılına kadar Lenin'in önderliğindeki komünist hareketin aktif bir militanı oldu. 1917'deki Ekim devriminden sonra Komünist Parti'nin en üst kademesi olan 5 kişilik Politbüro'nun üyesi seçildi. Lenin'in 1923 yılındaki hastalığıyla birlikte Stalin parti içindeki gücünü giderek arttırdı. Lenin'in ölümünden sonra da en büyük güç haline geldi. 1924'ten 1929'a kadar geçen 5 yıl içinde parti içindeki tüm muhaliflerini suikast, idam veya sürgün gibi yöntemlerle tasfiye etti. Ekim devriminin mimarlarından olan Troçki bile Stalin'in hışmına uğradı ve Sovyetler Birliği'nden sürüldü. Stalin iktidarını bu şekilde sağlamlaştırdıktan sonra elini topluma attı. Lenin Rusya'daki tüm tarım alanlarını devletleştirmeye kalkmış, ancak 1920 ve 1921'deki büyük kıtlık ve tahribat üzerine bu uygulamayı ertelemek zorunda kalmıştı. Ancak Stalin bu işi gerçekleştirmeye kararlıydı. Kolektivizasyon adı verilen bir politika uygulamaya koydu. Amacı köylülerin tüm mallarını devletleştirmek, mahsullerine el koymak, bu mahsulleri ihraç ederek Sovyet sanayisini ve ordusunu güçlendirmek için kaynak oluşturmaktı. Stalin kolektivizasyonu öldürerek, işkence ederek, aç bırakarak uygulayacak ve 6 milyon insan kıtlık sonucunda kıvranarak ölürken yurt dışına yüz binlerce ton tahıl ihraç edecekti. Stalin iktidarı insanları acı çektirerek eğitilmeleri gereken birer hayvan türü olarak gören materyalist Darwinist düşüncenin vahşetini bir kez daha belgeleyecekti. Kolektivizasyon vahşeti. Stalin kolektivizasyon politikasını 1929'da başlattı. Buna göre topraklar üzerindeki tüm özel mülkiyet kaldırılacak, her köylü belirli bir kotayı devlete vermek zorunda kalacak ve kendi mahsulünü satamayacaktı. Belirlenen kota yine çok yüksekti ve köylülerin bunu karşılamaları için ellerindeki her şeyi vermeleri gerekiyordu. 1920'de Lenin'in başlattığı zalimlik tekrar ediliyordu. Stalin, kolektivizasyonu uygulamak için en acımasız yöntemlerin uygulanmasını emretti. Direnenler öldürüldü, Sibirya'ya sürgüne gönderildi. Yani uzun vadede öldürüldü veya kıtlığa maruz bırakıldı. Yani yavaş yavaş öldürüldü. Kolektivizasyona karşı veya genel olarak komünizme karşı direnenler, kulaklara karşı yani zengin toprak sahiplerine karşı tüm ülkede bir sürek avı başlatıldı. Bu politika komünizmin kara kitabında şöyle anlatılıyor. Kolektifleştirmeye direnen kulaklar kurşuna dizildi. Diğerleri çocuklar, kadınlar ve yaşlılarla birlikte sürgüne gönderildi. Şüphesiz hepsi doğrudan öldürülmedi ama Sibirya'nın ya da Büyük Kuzey'in tarıma elverişli olmayan bölgelerinde yapmaya zorlandıkları işler onlara fazla hayatta kalma şansı bırakmadı. Yüz binlercesi orada son nefeslerini verdi. Ancak kesin ölü sayısı hala bilinmemektedir. 1932-1933 yıllarında Ukrayna'da kırsal nüfusun zorunlu kolektifleştirmeye direnmesine bağlı olarak yaşanan büyük açlığa gelince birkaç ay içinde 6 milyon kişinin ölümüyle sonuçlanmıştır. Stalin rejimi kendinden önceki Lenin yönetimi gibi kulak diye hayali bir düşman oluşturmuştu ve yok etmek istediği herkesi kulak olarak damgalayıp hedef alıyordu. Her şehre emirler gönderiliyor, belirli sayıda kulak yakalanması ve idam edilmesi emrediliyor ve komünistlerin sevmediği herkes kolayca kulak kategorisine sokuluyordu. Komünizmin kara kitabında bu durum şöyle açıklanıyor. Bu şartlar altında bazı bölgelerde kulak diye tasfiye edilen köylülerin %80 ila %90 arasındaki bir bölümünün seredniyak yani orta halli köylüler olmasına şaşmamak gerekir. Yerel yetkililerin tasfiye ettiği kulak sayısına ulaşmak ve mümkünse bu sayıyı aşmak gerekiyordu. Yazın pazarda tohum satmak 1925 ya da 1926'da 2 ay boyunca yanında bir tarım işçisi çalıştırmak, 2 semaver sahibi olmak, Eylül 1929'da yemek ve böylece sosyalist müsaade eden mal kaçırmak amacıyla bir domuz öldürmek nedeniyle köylüler tutuklanmış ve sürgün edilmişti. Bir köylü yalnızca kendi ürettiği ürünleri satan yoksul bir köylü olduğu halde ticarete başladığı bahanesiyle tutuklanıyordu. Bir başkası amcasının Çarlık Ordusu subayı olması bahane edilerek sürülüyor, bir diğeri kiliseye sık sık gitmesi nedeniyle kulak olarak damgalanıyordu. Fakat daha çok kolektifleştirmeye açıkça karşı çıkanlar kulak olarak dinleniyordu. kulak sınıfını yok etmekle görevli müfrezeler içerisinde öyle bir karışıklık yaşanıyordu ki kimi zaman saçmalığın doruklarına ulaşıyordu. Söz gelişi bir örnek vermek gerekirse, Ukrayna'nın bir kasabasında kulak sınıfını tasfiye etmekle görevli bir tugaya mensup bir serednyak, kasabanın diğer ucundaki bir başka tugayın temsilcileri tarafından kulak diye tutuklanmıştı. Kulak olarak damgalanıp katledilen insanların arasında din adamları başta geliyordu. Öyle ki 1930'da 13 binden fazla din adamı kulak diye tasfiye edildi. Birçok köy ve kasabada kolektifleştirme, sembolik olarak kilisenin kapatılmasıyla kulak sınıfının tasfiyesi de papazla başladı.